bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Cumhuriyet Türk Mucizesi Turgut Özakman Bilgi Yayın Evi 23. Basım Ekim 2009 Bu kitap 344 sayfadır. Dipnot ve açıklamalarla beraber 436 sayfadır. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Kasım 2009. Okuyan Levent Filyos. Arka Kapak Türkiye Üçlemesi 1. Diriliş Çanakkale 1915 2. Şu Çılgın Türkler 3. Cumhuriyet Türk Mucizesi Sevgili gençler, Cumhuriyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamak için Afganistan'ı, Irak'ı, İran'ı, Pakistan'ı, Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Cezayir'i, Fas'ı, Müslüman Afrika'yı düşünün. Cumhuriyet'in önünde hazır bir model yoktu. Yolunu düşünerek, arayarak, deneyerek açtı. Şartlardan, ihtiyaçlardan, imkanlardan, tarihten yararlandı. Para yok, kredi yok, yetişmiş yeterli sayıda eleman, uzman yok, araç gereç yok. Osmanlı'dan borca batık bir miras kalmış. O altın kuşağın iki gücü vardı sadece, akıl ve yurtseverlik. Bu iki güçle yola çıktılar, mucizeler yarattılar. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler boğacaksınız. Ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Kızlarım, çocuklarım, sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Durdu sordu, çok çalışacaksınız değil mi? Çocuklar avaz avaz bağırdılar, söz! Arkadaşlarımla birlikte ne yaptıksa sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, onurunuz için yaptık. Başınız dik gezin, kimsenin kulu kölesi olmayın diye yaptık. Bir daha bu acı günleri yaşamayın diye yaptık. Ödülümüz sizin temiz güzel sevginizdir. Fevzi Paşa'nın gözleri yaşardı. İç Kapak Turgut Özakman 1930'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na Edebi Kurul Raportörü olarak girdi. TRT'de Program Müdürlüğü, Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdür Baş Yardımcılığı ve 4 yıl Genel Müdürlük yaptı. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda 1988-1994 üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde 30 yıl dramatik yazarlık dersi öğretim görevlisi olarak çalıştı. Evli, 3 çocuğu, 3 torunu var. 1998'de kendisine üstün hizmetleri dolayısıyla Anadolu Üniversitesi'nce Fahri Doktor ünvanı verildi. Birçok oyun, senaryo, roman, tarih konusunda araştırma kitapları yazdı. Çeşitli ödüllerin yanı sıra 1999'da Türk toplumunun kültür ve sanat hayatına katkı ve hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. 2005'te yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanı dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından Fahri Doktor ünvanı, İsparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından ise topluma katkı, topluma hizmet ve Atatürk ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok kuruluştan özel ödül aldı. Son romanları Diriliş Çanakkale 1915 ve Cumhuriyet Türk Mucizesi'dir. Ön söz. Cumhuriyet, Türkiye üçlemesinin 3. kitabıdır. 2 cilt olacak. Objektif bilim adamları milli mücadele ile başlayıp cumhuriyetle süren bu dönemi Türk mucizesi diye adlandırıyorlar. 1. ciltte büyük zaferden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki olaylar yer alıyor. Bir yanda cumhuriyetçiler var, öte yanda bu daha iyi, daha insanca, daha onurlu düzeni istemeyenler. Ders ve ibret verici, uyarıcı bir dönem. Bu dönemi bilmeden sonraki olayları doğru değerlendirmek zor olur. Emperyalizmi, paralı askerlerini, işbirlikçilerini yenmek, bu hayasızca akının kökünü kazımak kurtuluşun sadece bir parçasıydı. Gerçek kurtuluş için Batı ülkeleriyle baş edebilecek kadar güçlü olmak, yoksulluğu, ilkelliği, geriliği, çağ dışılığı, bilgisizliği yenmek, aklı özgür kılmak, aydınlanmayı yaşamak, bağnazlığa son vermek, hoşgörüyü yerleştirmek, kadın erkek eşitliğini sağlamak, %93'ü okur yazar olmayan halkı bilgilendirmek, eğitmek, yurttaş olmalarını sağlamak, millet olmak, sanayileşmek, salgın hastalıkları kırmak gerekiyordu. Bunlar ancak barış döneminde başarılabilirdi. Bunun için Türkiye'yi parçalamak amacıyla çok çeşitli planlar hazırlanmış, uygulanmış ve sonunda yenilmiş müttefiklerle önce ateşkes, sonra da barış masasına oturmak gerekiyordu. Yoksul Türkiye'nin zaferi bütün mazlum ülkeleri etkilemiş, müttefikler yani emperyalizm bundan çok rahatsız olmuştu. Barış için çok zorluk çıkardılar. Sevrin yumuşatılmış bir örneğini kabul ettirmek için çalıştılar. Hatta İngiltere, Çanakkale olayını bahane ederek dünyayı yeniden Türkiye'ye karşı savaşa davet edecektir. Mudanya Anlaşması ile Lozan Anlaşması görüşmeleri sırasında müttefiklerin tutumları, davranışları, oyunları, tuzakları, üslupları unutulmaması gereken olaylardır. Lozan bu yüzden eşi bulunmayan uzun ve çok çetin bir boğuşma halinde geçmiştir. Kuvayi milliye ruhu ile emperyalizm, Çanakkale'den Anadolu'dan sonra Lozan'da da karşılaşmış ve kuvayi milliye ruhu galip gelmiştir. Lozan'da barış canavarın karnından sökülüp çıkarılmıştır. Mudanya ve Lozan milli mücadelenin masa başındaki devamıdır. Birkaç kez savaşın eşiğine gelinmiştir. Her iki görüşmeyi de emperyalist anlayışın ve ahlakın iyi bilinmesi için genişçe yansıttım. Bu anlayış ve ahlakı iyi bellemeliyiz. Kaç zamandır yine devreye giriyor. İç sorunlar da çok dramatiktir. Mecliste gelenekçiler ile cumhuriyetçilerin çekişmesi, saltanatın kaldırılması, Ali Kemal'in ayakalanması, Vahidettin'in ve hainlerin kaçması, karşı devrimin oluşmaya başlaması, milli mücadeleyi başlatan kadronun ikiye bölünmesi iç sorunların başlıcasıdır. Halkı coşturan olaylar sürmektedir. İstanbul'a gelen Refet Paşa'nın ve bir bölük Türk askerinin olağanüstü karşılanışı, Trakya'nın il il geri alınışı, İstanbul'u geri almak için yapılan gizli hazırlıklar, Türk-İngiliz futbol karşılaşması, sonunda işgalcilerin Türk sancağını selamlayarak çekip gitmeleri, Türk ordusunun İstanbul'a girmesi bu emsalsiz olayların başlıcalarıdır. Özgürlük toplumsal uyanışa, değişime de yol açar. Kadınlar peçelerini atmaya, çarşaftan çıkarak manto giymeye başlar. Büyük sorunların nasıl çözüleceği daha yoğun olarak konuşulup tartışılır. Mustafa Kemal Paşa'nın dünyaya kapalı bir doğu ülkesini cumhuriyete, aydınlanmaya, uygarlığa, çağdaşlaşmaya adım adım hazırlaması, halkın çağrıya katılması bu dönemin en önemli özelliğidir. Mustafa Kemal Paşa'nın örnek bir aile olmak için yaptığı talihsiz evlilik de bu dönemde yer alıyor. Dönem Ankara'nın başkent olması ve türlü çatışmalardan geçilerek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sona eriyor. 1. cildin içeriği bunlar. Bir sorunun yanıtını hemen vermek istiyorum. Atatürk niye büyüktür, niye hiç eksilmeyen bir minnet ve saygı ile anıyoruz? Bunun yanıtını bilmeyen yalnız yabancılar değil, birçok vatandaşımız da bilmiyor. Dünyada ülkesini savaşta zafere kavuşturan birçok komutan var. Milletini daha ileri bir toplum yapmak için çalışmış birçok önder de var. Ama yokluk, yoksulluk içinde ikisini birden başarmış bir kişi var, Atatürk. Sıfır imkanla işgal edilen vatanını kurtarmış, emperyalizmi ve yardakçılarını yenmiş, ülkesini tam bağımsız yapmış, bununla kalmamış, milletini çağdaşlaştırmak, kadın erkek eşitliğini sağlamak, halkını uyandırmak, kalkındırmak için devrimler gerçekleştirmiş, bir doğu ülkesinde demokrasinin kapısını açmış böyle bir önder, bilge, millet atası hiçbir ülkenin tarihinde yer almıyor. Yabancılar bu yüzden Atatürk saygımızı anlamıyorlar. Tarihlerinde bir örneği yok ki. Ama ya Atatürk'ün büyüklüğünü anlamayan vatan kardeşlerimiz? Onları anlamaması yetişmelerinden, telkinlerden kaynaklanıyor. Böyle yetiştiriliyorlar. Oysa tarihimizi bilseler, düşünseler, kafalarına yerleştirilen ön yargıları, yanlış bilgileri aşabilseler, onlar da bu büyüklüğü benimseyecek, Atatürk'ün Allah'ın bir lütfu olduğunu anlayacaklar. Tarihimizi doğru bilsek sorunlarımızın yarısı kendiliğinden çözülür. İkinci cilt Cumhuriyetimizin Atatürk'ün hayatı ile sınırlı olarak Kasım 1938'e kadarki 15 yılını yansıtacak. Neyimiz varsa bu döneme borçluyuz. Birçok yurtseverlik, özveri, toplumsal kahramanlık destanı ve hainlik olaylarıyla dolu olağanüstü bir dönem bu. İkinci ciltte de Türk mucizesinin hikayesini anlatmaya devam edeceğim. Yine belgesel bir roman olarak. Bu mucizeyi dokuyan bütün olayları tümüyle anlatmak imkansız. Cumhuriyet döneminin baskın niteliği çağdaşlaşmak, çağdaş uygarlığa ulaşmaya çalışmak, bu yolla kalkınmak, uyanmak. Bu dönemle ilgili bütün özellikleri çağdaşlaşma terimi kucaklıyor. Milliliği de, laikliği de, bağımsızlığı da, özgürlüğü de, cumhuriyetçiliği, dolayısıyla demokrasiyi de. Bu nedenle ikinci cilde asıl kurtuluş olan çağdaşlaşmayı, Atatürk'ün bu büyük idealini anlatmaya çalıştım. Dönemin iyi anlaşılması için insan ilişkileri, giyim, kuşam, mekan ve benzeri hayat ayrıntılarına da değindim. Karşı düşünceleri ve hareketleri de anlattım. Şeyh Said isyanına ve İzmir suikastına yer verdim. Türk tarihinin ezeli sorunu olan karanlık ile aydınlık, orta çağ ile çağdaşlaşma arasındaki çatışmayı yansıtmaya çalıştım. Yan konulardan önemli olanları da ihmal etmedim. Hiç olmazsa dipnotlarda bilgi sundum. Bu dönemi de Diriliş ve Şu Çılgın Türkler gibi sağlıklı, dürüst belgelere, güvenilir namusu tanıklara dayanarak gerçeğe en uygun biçimde yansıtmaya gayret ettim. İkinci cildin sonunda yer alacak olan geniş kaynakçaya bakarak bu konudaki yoğun gayretimi görebilirsiniz. Bu dönemle ilgili aleyhte eserleri de yok saymadım, hepsini inceledim. Gerekenlere kaynakçada yer de verdim. Sevgili gençler, bütün bu özenler, dikkatler, çabalar, emekler, araştırmalar, kılı kırk yarmalar sizlere ve çevrenize Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve ilk 15 yılının gerçek hikayesini anlatmak içindir. Bu iki roman tipinin dışında herkes ve her olay gerçektir. Hepsinin kanıtları ve tanıkları dipnotlarda gösterilmiştir. Dirilişten ve Şu Çılgın Türklerden gelen birkaç roman tipi Cumhuriyet'te de yer alıyor. Bunlar o dönemlerin tipik kişileridir. Kolay anlatım için bazı olayları birleştirdim. Kişileri, düşünce ve üsluplarını saygıyla dikkate alarak konuşturdum. Cumhuriyet dönemi de tıpkı Çanakkale ve milli mücadele gibi yazarın hayaline ihtiyaç göstermeyen, çarpıcı büyük olaylarla dolu. Bu bakımdan kendiliğimden bir sahne yazmış, bazı şeyleri abartmış değilim. Gerçeğe ihanet etmedim. O dönemin bir bölümünü yaşadım. Atatürk'ü görebilmiş son kuşaktanım. O dönemle ilgili yazılı her kaynağı elden geçirdim. O dönemi içinden bilen birçok kişiyle konuştum. Önemli olanların adını kaynakçada belirttim. Daha önce yakın tarihimizle ilgili yalanları, sahtecilikleri, uydurma ve çarpıtmaları derlemiş, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı kitabımda doğrularıyla birlikte açıklamıştım. Sahte tarihçiler ve yalan üreticisi yazarlar uzunca bir zaman bu konularda yalanlara ara vererek susmuşlardı. Yakın zamanlarda yalan rüzgarları gazetelerde, televizyonlarda yeniden esmeye başladı. Bu kez bazıları yalanlara Cumhuriyet dönemini de katıyor. Birbirlerine destek vererek sahte bir tarih üretmeye çabalıyorlar. Bu yazıları okurken, konuşulanları dinlerken utanıyorum, midem bulanıyor. Bilimsel, kılıklı kitaplar da yazıyorlar. Ama bilgisizlikleri, ön yargıları, bilimsellikten uzaklıkları satır aralarından akıyor. Yalandan, çarpıtmadan, uydurmadan daha ayıp, daha ahlak dışı bir şey düşünemiyorum. Okurları, izleyenleri amaçlarına uygun sahte bir tarihle uyutmak, kandırmak, aldatmak, öz tarihlerinden soğutmak, yerine uyduruk yapma, bütünüyle sahte bir tarih yerleştirmek istiyorlar. Bunu her fırsattan yararlanarak yapıyorlar. Eskiyi abartıyor, yeniyi bir ucundan tutup karalıyorlar. Aralarında gepgenç insanlar var. Belli ki bilimsellik, bilim ahlakı nedir hiç bilmiyorlar. Doldurulmuş plaklar olarak tarihe aykırı hikayeleri, dedikoduları mekanik bir biçimde seslendiriyorlar. Bu yalanların ve yanlışların başlıcalarını dipnotlarda göstereceğim. Gerekli açıklamaları yapacak, doğruları da belirteceğim. Sevgili gençler, Cumhuriyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamak için Afganistan'ı, Irak'ı, İran'ı, Pakistan'ı, emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Cezayir'i, Fas'ı, Müslüman Afrika'yı düşünün. Cumhuriyet'in önünde hazır bir model yoktu. Yolunu düşünerek, arayarak, deneyerek açtı. Şartlardan, ihtiyaçlardan, imkanlardan, tarihten yararlandı. Para yok. Kredi yok, yetişmiş yeterli sayıda eleman, uzman yok, araç gereç yok. Osmanlı'dan borca batık bir miras kalmış. O altın kuşağın iki gücü vardı sadece, akıl ve yurtseverlik. Bu iki güçle yola çıktılar, mucizeler yarattılar. Her şeyi başarabildiler mi? 15 yıla sığabilecek her şeyi çok fazlasıyla başardılar. Eksikleri tamamlamak sonraki kuşaklara düşerdi. Sonraki kuşaklar görevlerini yaptılar mı? Bunu duygusallığa, partizanlığa kapılmadan dürüstçe sorgulamamız gerek. Dünyada bağımsız, çağdaş, özgür, tek Müslüman devletiz. Yeniden kuruluş, kurtuluş, kalkınma sürecinde, deneme ve arayış içinde elbette yanlışlar yapıldı. Ormanı bırakıp da ormandaki bir gelişmemiş ağacı ele alıp Cumhuriyet dönemini, hele ilk altın kuşağı bütünüyle eleştirmeye yeltenmek büyük ayıptır. Tarihte ve dünyada eşi olmayan çarpık, utandırıcı bir tutum bu. Devlet Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerimizin çoğu, Türk Tarih Kurumu ve benzeri cumhuriyet kuruluşları susuyorlar. Bu da o yalanları üretmek kadar ayıp bir durum. Sevgili gençler, bu yalanlara, çarpıtmalara, yutturmalara karşı uyanık durun. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Gerçeğe saygı duyun ve gerçeği dürüst, namuslu kaynaklardan yararlanarak öğrenmeye çalışın. Doğru, gerçek tarihinizi yanlışları ve doğrularıyla öğrenin. Ağzı kalabalık, kalemi karışık olanlara karşı dikkatli olun. Kanıtsız, belgesiz, tanıksız iddiaları yani dedikoduları ciddiye almayın. Vicdanınız ve sağduyunuz pusulanız olsun. Tarihimizdeki doğrulardan yararlanın, yanlışlardan uzak durun. Şunu bilmenizi çok istiyorum. Bu kitabı yazarken her şeyden fazla gerçeğe saygı duydum. Sizlere Cumhuriyet döneminin doğru, gerçek, dürüst, sevgi ve vefa dolu, özenli bir fotoğrafını sunuyorum. En iyi dileklerimle. Turgut Özakman, Eylül 2009, Ankara. tozakman@bilgiyayinevi.com.tr